Ayrım 44, sayfa 512. Papazın sözleri topluluk içinde tam destek bulmuştu. Ne var ki Hrant Oskanyan elinden kaçırdığı kurbanını bir köşede sıkıştırmak ister gibi yumruğunu savuruyordu. "Bir öneri sundum," diye gakladı. "Bu öneriyi gerektiği gibi oya sunmanı talep ediyorum." Her geveze, her aptal sunabilir öneri. Fakat bu önerileri oylayıp oylamama sadece ve sadece benim bileceğim iş. Gereksiz önerileri oylatmıyorum. Bunu kafana koy öğretmen. Ayrıca burada senin önerini alçakça ve aptalca bulmayan tek kişi yok. Başka görüş olan varsa elini kaldırsın. Tek bir el bile kıpırdamadı. Papaz başını sallayarak sonuçlandırdı. Böylece yetsin artık. Beni anlamışsındır. Yenik düşen adam gururla ayağa kalkıp kısa boyu kadar yükselerek meydanı işaret etti. Dışarıda halkımız sizden farklı düşünüyor. Oskanya'nın davranışı Ter Haykazu'nun canını ne kadar sıkmış, nefretini kazanmışsa bu demagojik ifadede o kadar hiddetlendirmişti. Gözleri alev alev yanıyordu. Fakat hemen egemen oldu kendisine. Önderler konseyinin görevi halkın duygularını yönlendirmektir. Onun tarafından yönlendirilmek değil. Hrant Oskanyan yüzünde vazgeçmiş bir Kesandra ifadesi olduğu halde başını salladı. Söylediklerimi hatırlamak zorunda kalacaksınız. Ter Haykazun gözlerini yine indirmişti yere, sesi çok sakindi. Sana ısrarla bizi değil, kendini uyarmanı tavsiye ederim Hrant Oskanyan. Neşelendirilmesi olanaksız bir ruh hali içinde bekliyorlardı gönderilenleri. Hasta eczacı doktordan daha erken gelmişti. Son derece bitkin bir halde Ter Haykazun'un divanına uzandı inleyerek. Ancak papaz rakı şişesini açıp iki yüklü yudum içmesini sağladıktan sonra kendisini anlatacak gücü bulabilmişti. Gonzagü Maris görevini Ermeni Dağı'nı aynı gece terk etmeye çoktan hazır olduğunu belirterek kolaylaştırmıştı. Böylece resmi emirler iletmesi gerekmemişti. Fakat sevgilisine kendisini kurtarma olanağı vermek için sözleştikleri saate kadar gitmeyecekti. Eczacı yanında bulunan basılı her türlü şeyi armağan etmekle kalmayıp aynı zamanda gittiği her yerde Musa Dağ'ın zulüm gören insanları için bir şeyler yapmaya söz veren arkadaşının nazik tavrını övmeden edemiyordu. Ne var ki Ter Haykazun günahkarın verdiği sözü küçümseyici bir el hareketiyle reddetti. Öteki ulak, Hekim Bedros, papaz kulübesine girdiğinde artık akşam olmuştu. O da bitkin bir halde yığılıp yaşlı ve yorgun bacaklarını inleyerek ovmaya başladı. Yaşlı adam tek kelime etmeksizin önüne bakıyordu. Ter Haykazun konuşmasını sağlamak için epeyce uğraştı. Fakat ilk başta sonuç pek memnun edici değildi. Çünkü doktor sadece mırıldanarak dudaklarını kıpırdatıyordu. Pürüzlü sesi duyulacak gibi değildi. Zavallı kadın. Bu sözcükler muhtar Kebusyan'ı çok şaşırtmıştı. Gayretli karısını düşünerek parıldayan kel kafasını sallamaya başladı. Ne demek bu? Bu zengin kadın neden zavallı olsun ki? Hekim Bedros muhtara yiyecekmiş gibi baktı. Neden mi? Çünkü en az 3 gündür ateşi çok yüksek. Çünkü kendinde değil. Çünkü muhtemelen ölecek. Çünkü ona artık kimse yardım edemez. Çünkü hastane barakasında çalışırken kaptı hastalığı. Çünkü ona acıyorum. Çünkü onda değil. Şeytan canımı alsın, hastalıkta suç. Çünkü... Gevşemiş, yeniden kendi içine dalmıştı. Sadece 5 yıl bilim koklamış olan eğitimsiz hekim, kendisinin de anlamadığı bilgileri bu köylülere nasıl anlatabilirdi? Derin derin iç çekti. Çepeçevre bir sürü nunik, vartuk, manuşak. Mahvolmuş hayatı ve doktorlar için el kitabıyla kendisi de onlardan farklı değildi zaten. Bagratyan yolun son kısmında karısını yarı sürüklemiş, yarı taşımıştı. Çadıra geldiklerinde gözleri dönmüş halde kendinden geçip yatağa düştü kadın. Bagratyan Juliet'i kendine getirmek için uğraşıyordu. Küçük aynalı masanın üzerinde duran alkol içeren sulardan, hüzünle korunan ve iradeli harcananlardan geriye kalanlar, eline ne geçerse kadının alnına ve dudaklarına dökmüştü. Yüzünü ovuyor, bedenini sarsıyordu. Boşuna. Mutlu ruh kendinden geçmenin en uzak ülkesinde gizlenmekteydi. Ateş günlerden bu yana Juliet'in kanında için için yanmıştı. Son zamanda ise sihirli ütopik bitkiler gibi birden yükselmiş olmalıydı. Derisi pütür pütür ve kıpkırmızıydı. Kavrulmuş toprak gibi her damla sıvıyı içine çekiyordu. Giderek hızlanan soluğu kesik kesikti. Bu hayat sonuna doğru geri dönülmez biçimde yol almaktaydı. Onu uyandıramadığı için Juliet'in üzerine eğilmiş, baygınlığını hafifletebilmek için soymaya başlamıştı Gabriel. Ellerini erkeklere özgü beceriksizlikle kullanıyor, bu arada kadının giysi ve çamaşırlarını yırtıyordu. Sonra yatak ucuna oturup kadının bacaklarını kucağına aldı. Bacakları öylesine ağırlaşmış, öylesine şişmişti ki ayakkabı ve çoraplarını zor çıkarabildi. Böyle bir olayın uyandırabileceği duygulardan hiçbirine kapılmamış olduğunun farkına varmıyordu. Ne incinmiş özgüvenin keskin acısı, ne bu hasta organların daha bir saat önce yabancı birine ait olması, ne de bütün bir yaşamın sadık bağının artık her zaman için parçalandığı yönündeki o dondurucu katılıktaki bilinç. Kendi uyuşukluğunun temelinde sadece endişe vardı, hem de Juliet için duyduğu endişe. Gabriel şaşmadı buna. Ona öyle geliyordu ki sanki bu kaderi kendisi teşvik etmişti. Ne kadar inanılmaz duyulsa da Juliet'in onu aldatması, yıkılması, kendisine çoktan bu yana yabancılaşmış olanı yeniden yakınlaştırmıştı. Ancak şimdi bu zavallı beden onu en düşmanca şehvetin en son sınırına kadar terk ettiği şu anda kederle hatırlıyordu. Beceriksiz parmakları korkulu bir gayretle kendisine karşı koyan giysi parçalarını çekiştirip kurcalıyordu. Yüzlerce duygu ve düşünce şimşek gibi çakıp şekil almaksızın hiçlikte yok olup giderken kadının beyaz vücuduna kıpırdamaksızın bakıyordu. Ne olmuştu? Her zaman çadırın bir köşesinde duran içi taze su dolu kovayı gördü. Hastanın çeşitli yerlerine koymak üzere havluları kovanın içine batırmıştı. Ama bu iş hiç de kolay olmuyordu. Vücudu kas katı kesilmiş kadını kaldıramıyordu bir türlü. Gabriel, Juliet'in hizmetini gören kızlardan birini çağırmayı düşündü. Aslında Juliet'in kendini iyi hissetmemeye başlamasından ve ücret ödenmemesinden bu yana düzensiz geliyorlardı işlerine. Bu düşünceyi utanç izledi. Şimdi yalnız olmak. Yaşlı doktor geldiğinde Gabriel Bagratyan'ı yitmiş gözlerle kendinden geçmiş kadının üzerine eğilmiş halde bulmuştu. Hekim Bedros ilk bakışta günahkar kadının baygınlık numarasına sığındığından şüphelenmişti. Fakat hemen Juliet'in ateşinin çok yüksek olduğunu anladı. Ateşin aniden yükselmesi uzun süren, neredeyse hiç dikkate alınmayan rahatsızlığın ardından aniden ortaya çıkan bu kendinden geçme, salgın hastalığın genel belirtileriydi. Hastayı doğrulttu. Hemen soluk alma zorluğu ve kusma görülmüştü. Çok açıktı. Fakat göğüs kısmına ve bel altına bakınca çöküntü genellikle buralarda belli ediyordu kendisini. Üç kırmızı noktadan başka bir şey bulamadı. Doktor Bagratyan'a çadırı terk etmesini, bir daha da girmemesini rica etmek istiyordu. Fakat adamın derin çukurlarına çekilmiş dumanlı gözlerini görünce bir şey söylememiş, görevini yerine getirip kent çukurunda yaşanan, ahlaki boyutu olan huzursuzluktan da söz etmekten vazgeçmişti. Buna karşılık Juliet'in şark yolculuğuna çıkmadan önce temin ettiği ecza dolabını rica etti. Oldukça kapsamlı olan sandıkta şimdi önceki mevcudundan çok az bir şeyler kalmıştı. Sandığı hastane barakası için kendi elleriyle yağmalatmıştı Juliet. Yine de kalbi canlandırıcı bir damla buldu. Yaşlı adam tamamen sersemlemiş Gabriel'in eline sıkıştırdı küçük şişeyi. Bu ilaç hastanın nabzı düştüğünde kullanılacaktı. Bunun dışında hastanın bakımıyla ilgili her şeyi karısı yarın sabah düzenlerdi. Gabriel hastanın bilincinin yitmiş ya da bulanıklaşmış olmasını fazla önemsememeliydi. Bu ateşin sonucuydu ve verili koşullarda bir lütuf olarak değerlendirilmeliydi. Şu an yaşamla ölüm terazisi eşitti. Bu durumun günlerce sürdüğü deneylerle saptanmıştı. En büyük yaşam tehlikesi zehirlenmenin atlatılmasından sonra ateş aniden düştüğünde gündeme geliyordu. Bazı durumlarda bu kalbin durmasına yol açmaktaydı. Hekim Bedros kovadan bir bardak su alıp kaşık aradı ve alışkın elleriyle ateşli hastanın dudaklarının arasına birkaç damla akıttı. Doktorlara özgü bu küçük hareket bile onu elinden hiçbir iş gelmeyen, titrek, üstün körü iş gören biri olarak değerlendiren, kendine güvensizliğin yalanlarını katılaştırmıştı. ''Sürekli bir şeyler içsin.'' diye öğütledi Gabriel'i. ''Kendinde olmadığı zamanlar bile...'' Juliet'in kocası bu talimatı sözle onaylamaksızın başını salladı. Doktor bir şey ararmışçasına bakıyordu küçük mekana. Biri onun yanında kalmalı. Hava artık iyice karardığı için gaz lambasını yaktı. Sonra Bagratyan'ın elini eline aldı. Bu gece askerler üzerimize gelirlerse tam olur. Gabriel Bagratyan gülümsemeye çalıştı. Dağı ateşe verdik, bu gece üzerimize gelemezler. Öyle mi dedi hekim Bedros, pürüzlü sesi düş kırıklığına uğramış gibi duyuluyordu. Yazık. Yılların ve insanüstü çalışmanın belini büktüğü doktor, dünyaya gözünü açmasına yardımcı olduğu adama, acısını paylaştığını belirten tek kişisel sözcük etmeksizin gitti. Kötü, iyi, bütün sözcükler çoktan bu yana ona boş ve uygunsuz gelmekteydi. Gabriel temiz hava almak için yaşlı adama bir parça eşlik etmek istemişti. Fakat çadırın kapısında caydı. Eğer şu anda askerler bütün mevzilerde ortaya çıksalardı, kendini aşıp karanlığın dışına çıkmazdı herhalde. Juliet'in yatağının karşısındaki divana uzandı. Ona öyle geliyordu ki hayatında şu anki kadar yorulmamıştı hiç. Üç kanlı çarpışma, nöbette geçirilen geceler, mevzilerle gözcü noktaları arasında bitmez tükenmez geliş gidişler. Musa Dağ'ın bütün bu korkunç günleri bir saniyeden ötekine ağırlaşan yassı toprak suratlı bir elbe yaratığı gibi asılıyordu Gabriel'e. Onu saran yorgunluk öyle yoğundu ki kendi kaderinin ne kadar acı olduğunu fark etmiyordu bile. Sinsi sıkıntılı uyku inine çekmişti. Gabriel henüz bu inin arka derinliklerinde dolanıp dururken İskuhi'nin geldiğini anlamıştı. Büyük çabayla kendini koparıp silkindi. ''Burada bulunmamalısın İskuhi, bir an bile. Artık birbirimizi görmeyeceğiz.'' Kızın gözleri kocaman ve öfkeliydi. ''Peki sen hastalanırsan ben hastalanmayacak mıyım?'' ''Hofsanahla çocuğu düşün.'' Genç kız yatağa doğru yürüdü ve elinin iç kısmını Juliet'in omzuna koydu. Bu pozisyonda Gabriel'e döndü. ''İşte böylece artık çadırıma dönemem. Artık Hofsanahla çocuğa dokunamam.'' Gabriel kızı oradan uzaklaştırmaya çalışıyordu. ''Aram Thomasyan ne der buna?'' ''Hayır, ona bunun hesabını veremem İskuhi. Git, ağabeyin hatırı için git. İskuhi, git.'' İskuhi artık daha fazla huzursuzlaşan kadının yüzüne iyice eğilmişti şimdi. ''Beni neden gönderiyorsun? Eğer bir şey olacaksa şimdi oldu bile. Ağabeyim mi? Bütün bunlar artık hiç önemli değil benim için.'' Adam yavaş ve ikircikle kızın arkasına geçti. ''Bunu yapmamalıydın İskuhi.'' Kızın yüzünde neredeyse tutkun bir alay titreşti. ''Ben mi? Ben neyim ki? Lider sensin. Sen hastalanırsan her şey mahvolur.'' Mendiliyle hastanın ağzını temizledi. ''Zeytun'dan geldiğimizde Juliet bana çok iyi davranmıştı. Çok harikaydı. Şimdi elimden geldiğince yerine getirmem gereken bir görevim var. Bunu anlamıyor musun?'' Adam dudaklarını genç kızın saçlarına bastırmıştı. Kız da adama bütün gücüyle sarıldı. ''Yakında her şey bitecek. Benim olmanı istiyorum. Senin yanında olmuş olmayı istiyorum.'' İskuhi'nin sevgisi ilk kez patlıyordu. Sanki yanlarında hiçbir şey hissetmeyen, bir ölü yatıyormuş gibi birbirlerine sıkıca sarılmışlardı. Ne var ki Juliet ölü değildi. Nefesi hırıldıyordu. Bazen daralmış ve şişmiş boğazından küçük, inildeyen bir ses çıkıyordu zorla. Sanki kendisinden kurtulmak isteyen birini arıyor gibiydi. İskuhi Gabriel'i bıraktı ama elleri gözyaşı döker gibiydi. Sonra kendinden geçmiş hastayla ilgili tek heceli gereklilikler üzerine konuştular. O gece Juliet bir süre için kendine gelmişti. Karma karışık konuşuyor, doğrulmaya çalışıyordu. Geri dönüş yolu ne kadar uzundu? Damlacığa kadar değil, Avenue Kleber'deki evlerine kadar ulaşabilmişti. ''Suzan, ne oluyor? Hasta mıyım? Ben hastayım, ayağa kalkamıyorum, bana yardım etsenize.'' Bir şey buyuruyordu. Gabriel ile İskuhi hala Paris'teki yatak odasında bulunan hastaya yardım etmekteydiler. Titreme nöbeti nedeniyle kendisini sağa sola atarak kekeleyip duruyordu. ''Evet, şimdi uyuyacağım sanırım. Yine anjin oldum Suzan. Kötü bir şey değil umarım. Kocam gelince beni uyandırın.'' Bu hastanın dünyasında güvenlik içinde yaşayan eski Bagratyan'ın mırıldanması, gerçek Bagratyan üzerinde sarsıcı bir etki yaratmıştı. Havluyu ıslatıp Juliet'in boynuna koydu yeniden. Sonra kadının üstünü itinayla örterek fısıldadı. ''Evet, uyu. Uyu Juliet.'' Kadın anlaşılmaz bir şeyler söyledi. Sanki halsizlikle teşekkür ediyor ve söz dinleyerek uyuyacağına dair çocuksu bir söz veriyor gibiydi. İskuhi ile Gabriel birbirlerine sokulmuş, hiç konuşmadan el ele oturuyorlardı divanda. Fakat adam gözlerini hastanın üzerinden hiç ayırmıyordu. Yaşamın tuhaf karışıklıklarından biri. Aldatılmış olan, onu bir başkasıyla aldatarak aldatana hizmet etmekteydi. Juliet gerçekten uyumuş gibiydi. Saat gelmişti. Gonza Gümaris daha fazla beklememe kararı aldı. Bir hamle. Geçmişe mazi derler. Ne var ki hayatının bu tuhaf haftalarından sıyrılması planladığı kadar kolay değildi. Kesin bir acının onu geri çektiğini fark etmişti hayretle. Juliet'e karşı duyduğu sevgi sandığından daha mı büyüktü? Özgürlüğünü karartan bir suçluluk duygusu muydu yoksa? Son günlerde kadın son derece belirsiz, anlaşılmaz davranmış, çektiği acıyla adamın acıma duygusunu, koruma güdüsünü sürekli diri tutmuştu. Ve sonra sonuç rezaletti. O çirkin anı düşününce dişlerini sıkıyor, hislerine egemen görünen yüzü çarpılıyordu. Üst perdeden atıp tutan bir ahlaksız gibi bu sona, bu iğrenç kırılmaya boyun mu eğmeliydi? Saklandığı yerden çıkıp Gabriel Bagratyan'la konuşmak, Juliet için mücadele etmek amacıyla üç çadır mevkiinin yakınlarına kadar defalarca gitmiş, fakat her defasında geri dönmüştü. Nedeni korkaklık değil, yeni, karşı konulmaz bir çekingenlik duygusuydu. Artık buraya ait değilim. Zira o andan bu yana Gonzague ile Damlacık dünyası arasında görünmez ama muazzam bir engel oluşmuştu. Onun için Ermeni yerleşim yerini kuşatan hava sahasını geçmek artık neredeyse olanaksızdı. Oysa Juliet şimdi bu engelin öte tarafında yaşamaktaydı. Ermeni kaderi ondan daha güçlü çıkmıştı. Üstelik ev sahibi eczacı Krikor'un nazik bir üslupla gündeme getirdiği şartla tehdit içerikli uyarısı da vardı. Eczacı tek sözcükle bile nahoş olaya değinmemiş, sadece Gonzague'nin Amerikan pasaportundan söz edip dünyadaki her konaklamanın sonu olduğunu, her zaman kolayca veda edebilmeyi, gençliğe özgü güzel bir ayrıcalık olarak gördüğünü anlatmıştı. Hayat sadece tek bir veda içerseydi tatsız olurdu. Maris yaşlı adamın pratik felsefesini onaylayıcı bir dikkatle dinlemiş, fakat eczacının laf arasında yaptığı yumuşak ve uyarı sayesinde Musa Dağ'da kalacağı her saatin kendisi için bir takım tehlikeler yaratacağını hissetmişti. Fırsat kollayıcı bu tehlikeye maruz kalma bilinci geçen dakikalarla birlikte giderek daha da güçlenmişti. Küçülen yarım ay çoktan yükselmişti başının üzerinde. Sözleştikleri saatten bir saat daha fazla bekledi. Juliet kaybedilmişti. Kampa doğru bir kez daha birkaç adım attı, sonra kararsızca geri döndü. Belki böylesi daha iyiydi. Ağır ağır ikircikli bir dikkatle eldivenlerini giydi. Akıllı bir gözlemci, Asyalı dağ ıssızlığının bu ücra gecesinde bu şık hareketi garip bulabilirdi. Fakat Gonzague eldivenleri tırmanma sırasında yararlanmak için giymişti. Sonra dar deri valizini sırtına bağladı. Evden her çıktığında yaptığı gibi cebinden tarağını çıkarıp saçlarını düzeltti. Hiçbir şeyi unutmadığı, kişiliğinin en küçük parçasını bile farkına varmadan geri burada bırakmadığı bilinci içinde, her şeye rağmen kısa, rahatlatıcı bir her şey yolunda duygusuna kapılmıştı. Alp gülleri, mersin ağaçları ve yabani manolyalar arasından geçip ayın içine doğru yürümeye başladığı, sanki önünde açılan yabanıl bir çevre değil, göz alıcı etkiler yapan gezinti yeriydi. Aklına Juliet'e kendisi hakkında söylediği söz düştü. Anılarım çok kötü olduğu için belleğim çok iyidir. Ve gerçekten de güneye doğru attığı her adımla anıları soluklaşıyor, yüreği özgürleşiyordu. Pasaportu ve doğası nedeniyle güvenlikte bulunan geleceğine dönük merak içinde daha hızlı yürümeye başlamıştı bile. Deniz tarafındaki tebeşirli kayalar, doğal olmayan kara gölgelerce oyulan karlı dağ sırtları ve kar tarlaları gibi parıldıyor, aşağıda kıyıya çarparak parçalanan dalgalar boğuk sesle uluyordu. Yol zorlamaya başladığı için Gonzague her adımını tartarak atıyordu artık. Adam kendine egemen, kaslarının oyununun zevkini çıkarıyordu. İnsanlar ne kadar anlaşılmazdı. Bütün bu katliamlar ve acılar, içlerinde kayıtsız ışığın egemen olmasına izin verecekleri yerde, aptal, düzensiz karanlığı egemen kıldıkları içindi. O kadar basitti işte, o kadar kolayca üstesinden gelinebilirdi. Ayın bu ak ve kara yüzüyle kendini hiçlik içinde bir hiç olarak hissetmek, hepsi buydu işte. Hiç kimsenin hiçbir zaman alıntı yapmayacağı yoğun oluklu Krikor'u düşününce, hoşnut bir gülümsemeyle ifade edilen bir sempati dalgası. Gonzague'nin bir kayalığı tırmanması, iki yarığı geçmesi gerekiyordu. Önünde dağ inişinin başladığı öne çıkmış burnu şimdiden görebiliyordu. Bir an dinlenmek için durdu. Altında ölçülemez bir derinlik açılmıştı. Süveydiye'ye varsa da varmasa da önemli değil. Aşağı düşse de düşmese de önemli değil. Düşündü. Önce sert düşülür, önce yumuşak düşülür. Juliet ne kadar geride kalmıştı. Gonzague yeniden ağaçlık ve çalılıklara saptığında birbiri ardına atılan dört kurşun kırbaç gibi geçmişti yanından. Hemen kendisini yere atıp tabancasının emniyetini açtı. Kalbi hızla atıyordu. Uyarı. Demek ki Süveydiye'ye varıp varmaması önemliydi. İntikamcıların arayan adımları yanından geçip gitti. Hemen ayağa sıçrayan Gonzague yerden kaptığı taşı büyük bir kavis çizerek aşağı doğru fırlattı. Aşağıda telaşlı bir patırtı kopmuştu. İz sürenler kurbağanın peşinde olduklarını düşündüklerinden yeniden bir sürü kurşun sıktılar arkasından. Bu sırada Gonzague hızla koşup uçarmış gibi dağın Habeste köyüne doğru aşağıya düştüğü noktaya ulaşmıştı. Hızlı hızlı soluyarak durdu. Böylesi daha iyiydi. Ermeni kurşunları suçluluk duygusunun son damlasını da silip süpürmüştü. Gülümsedi. Küt kaşlarının altına dikkat ve serin kanlılık ifade eden gözleri ileriye yönelmişti. Aynı anda Juliet'in bilinci bir gidip bir geliyor, kadın huzursuzca yaşıyordu bu gelgitleri. Biri evet, uyu, uyu Juliet mi demişti. Kimin sesiydi bu? Peki şimdi? Tekrarlanmış mıydı? Yoksa henüz şimdi mi söyleniyordu? Evet, uyu, uyu Juliet. Gözlerini açtı. Burası onun yatak odası değildi. 30 saniye sonra çadırı tanıdı. Gabrielle Iscui'ydi. Dilini neredeyse hiç oynatamıyor, damağı, boğazı hiçbir şey hissetmiyordu. İnsanlar onu kendi yalnızlığı içinde rahatsız etmekteydiler. İnsanlar rahat bırakmıyorlardı. Dağlar kadar ağırlaşmış başını yana çevirdi. ''Neden lambayı yaktınız? Söndürün. Gaz kokuyor. Çok rahatsız edici.'' Juliet'in gözleri taşlaşmıştı. Bulamayacağı bir şeyi arıyordu. Sonra kadın korkunç bir şeyin bilincine vardı. Bütün gücünü toparlamıştı. Sağlığına kavuşmuş gibiydi. Üstündeki örtüyü atarak iki ayağıyla yataktan çıkıp bağırdı. ''Stepan! Stepan nerede? Stepan gelsin!'' Gabriel ile Iscui umutsuzca direnen Juliet'i yatırmak için zorluyorlardı. Gabriel kadını sakinleştirmek amacıyla okşuyor, ikna etmeye çalışıyordu. ''Hastasın Juliet, Stepan yanına gelmemeli, onun için tehlikeli olur, mantıklı olmalısın.'' Ne var ki kadının bütün yaşamı, duyumları ve kavrayışı durmaksızın koyverdiği o keskin çığlıkla toplanmıştı. ''Stepan, Stepan nerede?'' Hasta kadının bilinç ötesi korkusu aniden Gabriel'e de sıçramıştı. Kapı perdesini yana çekip aydınlık geceye çıktı. Aceleyle Stepan'ın gece kaldığı şeyh çadırına dalınca çadırın boş olduğunu gördü. Lambayı yaktı. Monsieur Gonzague'nin yatağı ölü gibiydi. Sahibi yatağı olağanüstü bir düzenlilik içinde bırakmıştı. Sanki haftalardan bu yana kullanılmamış gibi öylesine dümdüz ve düzenli görünüyordu. Oysa üstünde karma karışık perişanlığın hüküm sürdüğü Stepan'ın yatağı için aynı şey söylenemez. Yatak çarşafı sarkmıştı. Döşeğin üstünde çocuğun her yerinden elbiseler, gömlekler ve çorapların bir renk karmaşası içinde dışarı uğradığı bavulu duruyordu. Köşedeki erzak sandığı kırılıp açılmış ve dikkatsizce soyulmuştu. Çünkü birkaç sardalya konservesi parıldayıp duruyordu yerde. Stepan'ın İsviçre'den aldıkları sırt çantası ortalıkta görünmüyordu. Gabriel'in eşyaları arasından da daha dün küçük masaya koymuş olduğu termos iz bırakmadan kaybolmuştu. Odayı bütün izleri inceleyerek bir kez daha aradıktan sonra gecenin içine geri döndü. Dışarıda hafifçe başını eğerek durdu. Düşünceye dalmıştı. Yanıt arıyordu. Büyük ihtimalle yine lanet olası haylazların kaçma numarasıydı bu. Fakat kendi kendine yaptığı açıklamaların iyicil ve umutlu unsurları derinliklerindeki bilgisi içinde onunla alay ederek çözülmekteydi. Önemli anlarda her zaman olduğu gibi yine büyük bir sükunet egemen olmuştu kişiliğine. Hizmetçilerin yattığı yerde sadece Kristofor'u buldu. Kahya'ya seslendi. ''Kristofor kalk, Avakyan'ı uyandırmalıyız. Belki o bir şeyler biliyordur. Stepan gitmiş.'' Bu sözcükler heyecansız söylenmişti. Kaygılanan Kahya bütün olanlardan sonra efendisinin kayıtsızlığına şaşırmaktaydı. Samuel Avakyan'ı bulmak için kuzey geçidine doğru yürüyorlardı. Gabriel bir an Juliet'in çadırına yöneldi kararsızlık içinde. Her şey sakinleşmişti. Sonra neredeyse Kristofor'un kendisine yetişemeyeceği bir hızla koyuldu yola.''